Başlangıcın gözden geçirilmesi. Yaratılış 1.11. Dinleyici dostlarımız, sizlere esenlik olsun. Kendisinin öngördüğü doğruluk yolunu herkesin anlamasını ve bu doğruluk yoluna boyun eğmesini, onunla sonsuza kadar gerçek esenliğe sahip olmasını isteyen Esenlik Rabbi Tanrı'nın adıyla sizleri selamlıyoruz. Doğruluk Yolu adlı programımızı sunmak üzere sizlerle tekrar beraber olabildiğimiz için mutluyuz. Bugün Tanrı'nın yardımı ile Peygamber Musa'nın Tevrat'ında şu ana kadar çalışmış olduğumuz konuları tekrar gözden geçirmeyi ve özetlemeyi planlıyoruz. Tevrat, peygamberlerin yazılarındaki ilk kısımdır. Bu kısım çok önemlidir. Çünkü Tanrı'nın attığı temeldir. Burada okuduklarımızın yardımıyla işittiğimiz her şeyi Tanrı'nın söyleyip söylemediğini bilmek için kontrol edebiliriz. Tevrat 5 bölüme ya da 5 kitaba sahiptir. İlk bölümün adı Yaratılıştır. Yaratılışta 50 konu bulunur. Kronolojik olarak incelediğimiz derslerimizde 11. konuya kadar geldik.
Tanrı sözünün ilk ayetinde ne yazılı olduğunu hatırlayabiliyor musunuz? Gelin bu ayeti tekrar okuyalım. Tanrı başlangıçta göğü ve yeri yarattı. Tanrı sonsuzluğun Rabbidir. Başlangıçta dünyanın henüz var olmadığı dönemde yalnızca Tanrı vardı. Tanrı başlangıcı olmayan sonsuz ruhtur. Bu nedenle kutsal yazıların ilk ayeti başlangıçta Tanrı diye başlar. Daha sonra Tanrı'nın dünyayı yaratmadan önce nasıl melekler adını verdiği binlerce binlerden oluşan güçlü ruhları yarattığını gördük. Melekler arasında tüm diğerlerinden daha bilge ve daha güzel olan bir melek vardı. Bu melek, Tanrı'nın diğer meleklere baş olarak atadığı Lüsifer'di. Ancak her şeye rağmen kutsal yazılar, Lüsifer'in Tanrı'nın yerini almak isteyerek kendini yücelttiği ve yüreğinde Tanrı'yı küçümsediği bir gün geldiğini bildirirler. Aynı zamanda Lüsifer'i günahında izlemeyi seçen pek çok başka melek de oldu. Bu nedenle günahı hoş göremeyen Tanrı, Lüsifer'i ve kötü melekleri kovdu ve Lüsifer'in ismini şeytan olarak değiştirdi. Şeytanın anlamı düşmandır. Tanrı şeytanı ve onun meleklerini kovduktan sonra onlar için sonsuza kadar yanan cehennem ateşlerini yarattı. Kutsal yazılar nihai yargı gününde adil olan Tanrı'nın şeytanı onu izleyen herkesle birlikte bu ateşe atacağını söyler. Sonra Rabbin göğü ve yeri ve içindeki her şeyi 6 günde sözünün dışında başka hiçbir şey kullanmadan nasıl yarattığını okuduk. Tanrı her şeyi zevki ve yüceliği için yaratmayı planladığı insan için yarattı. İnsan, birebir anlamıyla bir insan, Tanrı'nın yarattığı en önemli yaratıktır. Çünkü insan, Tanrı'nın benzeyişinde yaratıldı. Tanrı, insan ile derin ve anlamlı bir ilişkiye sahip olmak istedi. Tanrı, insanın Tanrı'yı tanıyabilmesi için insanın canına zeki bir ruh, zihin yerleştirdi. Tanrı'yı sevebilmesi için insana bir yürek verdi ve Tanrı'ya itaat edip etmemeye kendisinin karar verebilmesi için bir özgür irade verdi. Tevrat'ın bölümünde Tanrı'nın yeryüzünde cennet bahçesini, Aden'i yaptığını ve yarattığı adamı yani Adem'i bu bahçeye yerleştirdiğini okuduk. İyi olan Tanrı, esenlik ve refah içinde yaşayabilmesi için Adem'e her şeyi verdi. Tanrı, aynı zamanda Adem'i yarattığı günde ona şöyle dedi. Bahçede istediğin ağacın meyvesini yiyebilirsin ama iyi ile kötüyü bilme ağacından yeme. Çünkü ondan yediğin gün kesinlikle ölürsün. Yaratılış 2.16-17. Böylece Tanrı'nın Adem'in önüne nasıl basit bir deneme koyduğunu gördük. Tanrı, yaratmış olduğu insan ile anlamlı bir ilişkiye sahip olmak istedi. Bundan dolayı onu şu amaç ile denedi. Adem'e seçim yetkisi verdi. Ya Tanrı'yı ona itaat etmeyi seçecek kadar çok sevecekti ya da ona itaat etmemeyi seçecekti. Aynı zamanda Tanrı'nın Adem'i yarattığı gün ona harika bir armağan, bir eş verdiğini de okuduk. Tanrı kadını Adem'den aldığı kaburga kemiklerinden biriyle yarattı ve sonra onu Adem'e getirdi. Adını Havva koydu. Böylece Tanrı 6 gün içinde işini tamamladı. Kutsal yazılar bu konuda şöyle der. Tanrı yarattıklarına baktı ve her şeyin çok iyi olduğunu gördü. Yaratılış 1.31. Tanrı 7. günde dinlendi. yaratma eylemine son verdi ve yaratmış olduğu her şeyden keyif aldı. Üçüncü bölümde günahın dünyaya nasıl girdiğini gördük. Kutsal yazılar bize bir gün Adem ve Havva Tanrı'nın yasaklamış olduğu ağacın yanında dururlarken şeytanın nasıl kurnaz bir yılan şeklinde geldiğini ve onlara şu sözleri söylediğini bildirirler. Tanrı, gerçekten bahçedeki ağaçların hiçbirinin meyvesini yemeyin dedi mi diye sordu. Kadın, bahçedeki ağaçların meyvelerinden yiyebiliriz diye yanıtladı. Ama Tanrı, bahçenin ortasındaki ağacın meyvesini yemeyin, ona dokunmayın, yoksa ölürsünüz dedi. Yılan, kesinlikle ölmezsiniz dedi. Çünkü Tanrı biliyor ki, o ağacın meyvesini yediğiniz zaman gözleriniz açılacak, iyi ile kötüyü bilerek Tanrı gibi olacaksınız. Yaratılış 3:1-5. Burada şeytanın Tanrı'nın sözünün nasıl aksini iddia ettiğini gördük. Tanrı, Adem ve Havva'ya yasaklamış olduğu ağacın meyvesini yedikleri takdirde onlara ne olacağını söylemişti. Öleceksiniz demişti. Ve şeytan ne dedi? Ölmeyeceksiniz. Adem ve Havva kimin sözüne inanmayı ve kimin sözünü dinlemeyi seçtiler? Tanrı'nın sözüne mi inandılar ve itaat ettiler, yoksa şeytanın sözüne mi? Kutsal yazılardaki kayda göre ne yazık ki şeytanın sözüne inanmayı ve Tanrı'nın yasaklamış olduğu ağacın meyvesini yemeyi seçtiler. Havva şeytan tarafından aldatıldı ve suç işledi. Adem bilerek Tanrı'nın buyruğuna itaatsizlik etmeyi ve şeytanı izlemeyi seçti. Kutsal yazılar bu konuda şöyle der. Günah bir insan aracılığı ile ölüm de günah aracılığı ile dünyaya girdi. Böylece ölüm bütün insanlara yayıldı. Romalılar 5:12. Tanrı, Adem ve Havva'yı bu davranışlarının sonucu olarak daha önceden bildirmiş olduğu gibi cennet bahçesinden kovdu. Ama onları kovmadan önce Adem'in çocuklarını şeytan günah ve ölümden kurtarmak için dünyaya bir kurtarıcı göndereceğini vaat etti. Tanrı bu vaadini onaylamak için hayvanlar kesti ve bu hayvanların derilerinden giysiler yaparak Adem ve Havva'ya giydirdi. Bu hayvan kurbanları aracılığıyla Tanrı, Adem ve Havva'ya günahın ücretinin ölüm, Romalılar 6:23 ve kan dökülmeden günah bağışlaması olmaz, İbraniler 9:22 gerçeklerini öğretiyordu. Dördüncü bölümde Adem'in ilk iki çocuğu olan Kayın ve Habil'in öyküsünü okuduk. Habil'in Tanrı'ya aynı Tanrı'nın Habil'in anne ve babası için yapmış olduğu gibi günah için bir kurban olarak masum bir kuzuyu nasıl sunduğunu gördük. Ama her şeye rağmen Kayın, Tanrı'ya kendi düşüncesine göre yaklaşmayı denedi ve Tanrı'nın lanetlemiş olduğu toprakta yetiştirmiş olduğu ürünleri ona getirdi. Kutsal yazılar bu konuda şöyle der. Rab, Habil ile sunusunu kabul etti, Kayın ile sunusunu ise reddetti. Yaratılış 4:4-5. Tanrı, Kayın'ın tövbe etmesi ve onun doğruluk yolunu kabul etmesi için hesap versin diye Kayın'ı çağırdı. Ama Kayın'ın tepkisi sadece öfkelenmek ve küçük kardeş Habil'i öldürmek oldu. Bu olaydan sonra Tanrı, Adem ve Havva'ya adı Şit olan bir başka oğul daha verdi. Şit, Habil gibi Tanrı'ya inandı ve ona bir kurbanın kanı ile yaklaştı. Böylece Adem'den gelen iki zürriyeti gördük. Kayın'ın soyu ve Şit'in soyu. Kayın'ın soyu Tanrı'ya inanmadı ama Tanrı'ya inanan kişiler Şit'in soyunda bulunuyorlardı. Şit'in soyunda bulunanlardan birinin adı Hanok'tu. Ahlaksız bir kuşak içinde yaşayan Hanok, Tanrı ile yürüdü. Hanok'un Nuh adında bir büyük torunu vardı. Nuh'un günlerinde Tanrı, Adem'in çocuklarını kötülükleri yüzünden bir tufan ile silip yok etmeyi amaçladı. Bu sapık kuşak içinde yalnızca Nuh Tanrı'ya inandı. Ve Tanrı bu nedenle Nuh, Nuh'un ailesi pek çok hayvan ve günahlarından dönüp Tanrı'nın sözüne inanacak herkes için bir sığınak olacak olan bir gemi, tekne yapması için Nuh'a buyruk verdi. Tanrı 100 yıl boyunca Nuh gemiyi inşa ederken sabır ile günahkarlara katlandı. Ama her şeye rağmen Nuh ve Nuh'un ailesinin dışında hiç kimse Tanrı'nın mesajına inanma noktasına gelip günahlarından tövbe etmedi. Böylece Tanrı sonunda söz vermiş olduğu her şeyi yerine getirdi. Gerçeğe inanmamış olan herkesi yargıladı. Nuh ve ailesinin dışındaki herkes büyük tufanda mahvoldu. Nuh'un 3 oğlu vardı. Sam, Ham ve Yafet. Dünyadaki tüm insanlar bu üç kişiden meydana geldiler. Ama tüm bunlara rağmen bu üç kişinin soylarının Tanrı'yı ve sözünü nasıl çabucak unuttuklarını gördük. Son dersimizde Nemrut'un ve onunla birlikte yürüyenlerin dünyadaki tüm insanları nasıl Tanrı'ya isyan ederek tek bir yere getirmek ve yüksek kulesi olan büyük bir kent inşa etmek için plan kurduklarını gördük. Ama Tanrı onların konuştuğu tek dili karıştırdı ve hepsini yeryüzünün dört bucağına dağıttı. Kent anlamı kargaşa olan Babil kenti olarak bilinir. Yaratılış kitabının 1. bölümünden 11. bölümüne kadar çalışmış olduğumuz kısımlar kısaca bunlardır. O zaman tüm bu öykülerde görmüş olduklarımızı nasıl özetleyebiliriz? Tanrı bize zamanın başlangıcında olanlar aracılığıyla ne öğretmek ister? Öğrenilecek pek çok ders vardır. Ama bugün bu derslerden yalnızca iki tanesini açıklayacak zamanımız var. Birinci ders, insan günahkardır. Öğrenilecek diğer gerçek ise Tanrı'nın doğru olduğudur. Çalıştığımız derslerde insanın günahkarlığını defalarca gördük. Bu günahkarlığın cennet bahçesinde, Aden'de, Adem'in Tanrı'nın yasaklamış olduğu ağacın meyvesini yediği zaman başladığını öğrendik. Sonra Tanrı'nın öngördüğü kurban yolunu izlemeyi reddeden Adem'in ilk doğan oğlu Kain'de günahkarlığın tekrarlandığını gördük. Bu aynı günahkarlığı Kain'in soyunda Nuh'un kuşağının insanlarında ve Babil Kulesi'ni inşa etmek isteyen kişilerde tekrar ortaya çıkışını izledik. Adem çocuklarının öyküsü kısaca şudur. İnsan günahkardır. Kutsal yazılar şöyle der. Herkes günahın denetimi altındadır. Doğru kimse yok. Tek kişi bile yok. Hepsi saptı. Tümü yararsız oldu. İyilik eden yok. Tek kişi bile. Romalılar 3, 9, 10, 12. İnsanın günahkarlığını görmüş olduğumuz gibi aynı zamanda Tanrı'nın doğruluğunu da gördük. Kutsal yazılar bize Tanrı'nın ışık olduğunu, onda hiç karanlık olmadığını söyler. 1. Yuhanna 1:5. Tanrı'nın doğruluğuna gururu ve isyanı nedeniyle Lüsifer'i kovduğu zaman tanık olduk. İtaatsizlikleri nedeniyle Adem ve Havva'yı kovduğu zaman da onun doğruluğunu tekrar gördük. Tanrı doğruluğunu daha sonra dünyaya Adem'in çocuklarının günah borcunu ödeyecek olan bir kutsal kurtarıcıyı göndermeyi vaat ederek açıkladı. Tanrı'nın doğru karakterini aynı zamanda yasasındaki şu ifade aracılığıyla da gözlemledik. Kan dökülmeden günah bağışlaması olmaz. İbraniler 9:22. Tanrı bir kuzunun kanı nedeniyle Habil'i kabul ettiği ve onun bağışlama yolunu küçümseyen Kain'i reddettiği zaman da sergiledi. Tanrı'nın doğru tabiatını Nuh'un zamanında insana tövbe etmesi için 100 yıl zaman verdikten sonra bir tufan göndererek yolunu seçmeyi reddeden herkesi silip yok ettiği zaman tekrar gördük. Ve son çalışmamızda Tanrı'nın doğruluğunu ona karşı isyan eden Babil kentinin halkının dilini karıştırarak nasıl açıkladığını işledik. Evet, Tanrı doğrudur ve insanları kendi doğruluğunun standardına göre yargılaması gerekir. Doğru olmayan günahkarlar ona kendi kusurlu iyi işlerinin temelinde yaklaşamazlar. Tanrı günah ile lekelenmiş olan her şeyi yargılamak ve mahkum etmek zorundadır. Kutsal yazılar bu konuda şöyle der. Tanrımız yakıp yok eden bir ateştir. Rab halkını yargılayacaktır. Diri Tanrı'nın eline düşmek korkunç bir şeydir. İbraniler 12:29, 10-30-31.
Böylece Tevrat'ın ilk 11 bölümünde Tanrı kendisinin mutlak doğruluğuyla ilgili olan bu önemli gerçeği bildirmiştir. Bu durum günahkar insanın Tanrı tarafından kabul edilme umudu olmadığı anlamına mı gelir? Hayır. Tanrı'ya övgüler olsun ki günahkarlar için umut vardır. Tanrı lütuf aracılığıyla Adem'in günahkar çocuklarının onun önünde doğru kılınabilmeleri için bir yol açıklamıştır. Tanrı'nın günahkarlar için öngördüğü kurtuluş yolunu biliyor musunuz? Eğer Tanrı'nın doğruluk yolunu hala anlamadıysanız, sizi bundan sonraki programlarımıza katılmaya davet ediyoruz. Bu derslerde Tanrı'nın dostu olarak adlandırılan İbrahim peygamber hakkında bilgi vereceğiz. İbrahim'in şaşırtıcı öyküsünde doğru olmayanların Tanrı'nın önünde nasıl doğru yapılabileceklerini göreceğiz. Dinlediğiniz için teşekkürler. Bugün çalışmış olduğumuz tüm konular üzerinde düşünürken Tanrı sizleri bereketlesin. Tanrı'nın şu sözünü hatırlayın. Önceden ne yazıldıysa bize öğretmek için sabır ile ve kutsal yazıların verdiği cesaretle umudumuz olsun diye yazıldı. Romalılar 15:4.